Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 44.
Bütün bunlara baktığımda tek şiirin şairi olduğumu düşünüyorum. Edebiyatımızda tek şiirin şairi olan başka sanatçılar da vardır. Dilerim benim için de bu durum uzun sürmez. Selam şiirim için çok beğenildi. Bu şiirin şiir tekniği açısından çok iyi olduğu kanısında değilim. Bunu tevazu olsun diye değil, inandığım için söylüyorum. Son 20-30 yılda bu şiirden daha kaliteli pek çok şiir yazıldı. O halde benim şiirimin böylesine ilgi görmesinin şiir sanatı dışında bir nedeni olsa gerek. Bu nedeni şöyle açıklayabiliriz. Selam şiirinde canlı cansız her şeye selam ver, onları sev mesajı verildikten sonra şöyle deniliyor. Sonra çıkarıp cebinden aynanı, bir selam da kendine ver. Hatırım kalmasın el gülün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Bu mesajda öncelikle bireyin önemi vurgulanıyor. Kişinin kendisini ihmal etmemesi, yani benine sahip çıkması gerektiği ifade ediliyor. Son 20-30 yıldır insanlarımızın çocuk ve ana baba özelliklerine yetişkin özellikleri katmaya çalıştıkları, bireyselleşme konusunda mesafe kat ettikleri kanısındayım. Bu durum selam şiirinin insanlarımıza uygun bir zamanda sunulduğunu düşünebiliriz. Yani bu şiir insanımızın bireyselleşmiş yetişkin olma özlemine denk düşmüştür. İlgi görmesi bu yüzdendir. Yaklaşık 15 yıl önce bu şiiri yazdığımda şüphesiz ki bunları düşünmemiştim. Fakat şu an baktığımda söz konusu şiirde 3 kişisel rolümü birlikte kullanmış olduğumu görüyorum. Bunlar doğaya ve insana yönelik sevgi ve hoşgörü taşıyan koruyucu ana baba tavrı, yaşam karşısında coşku duyan çocuk tavrı ve bireye saygı duyan yetişkin tavrıdır. Demek ki bu 3 tavrın birlikte sergilenmesi insanımıza hoş gelmektedir. Selam şiirinin ilgi görmesinin temel nedeni, şiirde bireye değer verilmesi, beni ön plana çıkaran yetişkin tavrının sergilenmiş olmasıdır. Sanırım Doğan Cüceloğlu'nun Türkiye'de yayımlanan 5 kitabı da benzer nedenden ötürü kamuoyunda büyük ilgi görmüştür. Dipnot: Cüceloğlu'nun kitapları İnsan İnsana 1979, Yeniden İnsan İnsana 1992, İnsan ve Davranışı 1991, İçimizdeki Çocuk 1993, İyi Düşün Doğru Karar Ver 1993 ve Yetişkin Çocuklar 1994. Cüceloğlu kitaplarında bir yandan bilimsel bilgiler aktarırken bir yandan da kendisini anlatır. Çocukluğundaki, gençliğindeki özlemlerini, sevinçlerini, hayal kırıklıklarını anlatır. Son iki kitabındaki Timur ya da Yakup Bey de kendisidir. Üniversitelerimizde psikolojiye giriş derslerinde okutulmakta olan İnsan ve Davranışı adlı kitabında da ön plandaki akademik bilgilerin arkasında bu bilgilerle çok iyi kaynaşmış halde yazarın kendi yaşamını görürüz. Onun bu yaklaşımı öğrencilerin anlattıklarını iyi anlamalarına ve onunla empati kurmalarına, belki de özdeşim kurmalarına yol açmaktadır. Sonuç olarak Cüceloğlu da denemelerinde kendisini anlatan Montaigne gibi kendi benini anlattığı için okuyucular tarafından bu denli sevilmekte, beğenilmektedir. Artık kendi benini irdelemek, bireyselleşmek, sonuçta kendi aklına güvenen bir yetişkin olmak isteyen insanımız, özgür düşünebilen bireyselleşmiş yazarları, bu arada Cüceloğlu'nu özlemlerine yakın bulmuştur. Yetişkin olmak kolay mı? Çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna ya da empatik topluma giden yolda yeterince hızlı yol almıyor olabiliriz. Bunu doğal kabul etmek gerekir. Çünkü bir toplumda yüzyıllarca egemen olmuş bir yaşama, iletişim biçimini kısa sürede değiştirmek oldukça zordur. Bu yüzden olsa gerek, Cumhuriyet'le birlikte gelen düşünce reformunu yasalardan pratiğe geçirmek kolay olmamaktadır. Öte yandan okullarda okutulan, bir yetişkin insan yetiştirmeyi hedefleyen bilgileri, yaşam stilimize ve dünya görüşümüze sindiremiyoruz. Örneğin üniversiteyi bitirene kadar kendisine yıllarca deneyin ve gözlemin önemi anlatılmış nice aydın, falcılara, medyumlara gidiyor. Aydınlarımız bu kişilerin kendilerine sundukları bilgileri hangi deney ve gözlemle edindiklerini sorgulamıyorlar. Yıldız falcısının bir şekilde birleştirip aslana benzettiği yıldızların başka bir şekilde birleştirilip ütüye ya da kerpetene benzetilebileceği akıllarına gelmiyor. Geleneksel dünya görüşünden uzaklaştıklarını düşünen aydınlarımız bile zaman zaman geleneksel tarzda iletişimler sergiliyorlar. Bu konuda iki gözlemimi paylaşmak istiyorum. Birinci gözlemim, senaryosunu Bilge Su Erenus'un yazdığı bir İrfan Tözüm filmi. Adı Devlerin Ölümü. Sabahattin Ali'nin üç hikayesini temel alan bir senaryoya dayanan bu film, artık insanlarımızın dudak büktüğü eski Türk filmlerinden çok farklı. Devlerin ölümü, gerçeği bir yetişkin tavrıyla irdeleyen insanların ortaya koyduğu çağdaş bir eser. Yani bu filmi çocuk ana babalar değil, yetişkinler, belki de empatik toplumun öncüleri çevirmiş. Ancak filmin bir sahnesinde çocuk ana babalar toplumundan miras kalmış bir iletişim sergileniyor. Şöyle, film çekim ekibi bir okulun yanından geçerken bir çocuk yönetmene yaklaşıp, yönetmeni Tarık Akan oynuyor, "Film mi çevireceksiniz amca?" diye soruyor. Yönetmen ise gülümseyerek çocuğun başını okşuyor ve cevap vermeden yürüyüp gidiyor. Şekil 51A'da görüldüğü üzere yönetmen bu davranışıyla çocuğu çocuk yerine koymuş, yetişkin yerine koymamıştır. Yani yönetmen çocuk ana babalar toplumuna uygun bir davranış sergilemiştir. Çünkü çocuk ana babalar toplumunda çocuklara ya aferin denilir, ya azarlanılır, ya da bir emir verilir. Çocukla diyalog kurulmaz, sohbet edilmez. Hatta bir misafirin yanında soru soran çocuklara cevap verilmez. Mümkünse hiç verilmez. Buna karşılık çocuklar sevilir, korunur, bazı soruları karşısında yönetmenin yaptığı gibi kafaları okşanır ve sanki ortamda yoklarmış gibi iletişim noktalanır. Yetişkin yanını geliştirmiş bir büyükten ise şekil 52B'de görüldüğü gibi davranmasını bekleriz. Böyle bir kişi çocuğun sorusunu cevapsız bırakmaz. Evet, film çeviriyoruz, ya da hayır diye karşılık verir. Böyle davrandığında ise karşısındaki çocuğu yetişkin yerine koymuş, adam yerine koymuş olur. Şekil 52A. Çocuk, film mi çeviriyorsunuz amca? Y.Y. Yönetmen, A.Ç. Şekil 52B. Çocuk, film mi çeviriyorsunuz amca? Y.Y. Yönetmen, evet, Y.Y. Soru soran bir çocuğa cevap vermeden sadece kafasını okşamak bir çocuk ana baba tavrıdır. Sadece cevap verip yürüyüp gitmek bir yetişkin tavrıdır. Çocuğa hem cevap vermek hem de kafasını okşamak ise empatik topluma özgü, daha gelişmiş ve sentezleyici bir tavırdır. Geleneksel dünya görüşünden uzaklaştıklarını düşünen aydınlarımızın sergiledikleri geleneksel tarzdaki iletişimleri ikinci örneğim şu. Son 15-20 yıldır üniversite mezunu bazı aydınlarımız herkese, bakkala, çöpçüye, balıkçıya, öğretmene, avukata, hocam diye hitap ediyorlar. Bu davranışları gerçek hocaların, özellikle öğretim üyelerinin otoritesine baş kaldırma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Ya da herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır görüşünden kaynaklanan eşitlikçi bir anlayışın ürünü olabilir. Gerekçe ne olursa olsun, konunun ilginç yanı bence şu. Geleneksel dünya görüşünden uzaklaşmak isteyen, belki gerçekten de uzaklaşmış olan aydınlarımız, modern bir iletişim üslubu oluşturmaya niyetlendiklerinde geleneksel bir kelime olan hocam kelimesini simge olarak seçmişlerdir. Dedelerimizin geçmişte hayal ettikleri rahat ve yaratıcı Nasrettin tipine hoca sıfatını eklemeleri gibi günümüzün aydınları da her yiğide hoca demeyi uygun görmüşlerdir. Bence bu tavır insanların dünya görüşleri değişse bile benliklerinin derinlerini işlemiş olan iletişim tarzının kolay değişmeyeceğine güzel bir örnektir. Sonuç, ya akıl korkusu ya yalnızlık. Bu bölümde günlük yaşamımızda ve bin yılı aşkın süredir ortaya konmakta olan kültür ürünlerimizde çocuk ana baba özelliklerinin ağır bastığını dile getirdim. Çeşitli örnekler vererek bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuzu savunmaya çalıştım. Bunu yaparken de kültürümüzde bazı yetişkin özellikleri, insanımızda ise yetişkin olma eğilimi bulunduğunu gözden kaçırmamaya çalıştım. Günümüzde yetişkin olma konusunda bazı adımlar atmakta olduğumuzu da belirttim. Fakat her şeye rağmen verdiğim örneklere bakıldığında gerek geçmişte gerekse günümüzde belirgin bir şekilde çocuk ana baba toplumu olduğumuz anlaşılmaktadır. Henüz bir yetişkinler toplumu olmaktan uzağız. Ana baba yetişkin ve çocuk rollerini kaynaşmış bir bütün halinde kullanan insanlardan oluşan bir empatik toplum olmaktan ise daha da uzağız. Özetle, yetişkin olmaya istidatlı bir çocuk ana babalar toplumuyuz. Bu kitapta ortaya koyduğum kadarıyla bir çocuk ana babalar toplumunda gerek resmi gerekse gayri resmi ilişkilerde hiyerarşi önemlidir. Her birey bazı kişiler karşısında çocuk rolü takınırken bazı kişiler karşısında da ana baba rolü takınır. Bu hiyerarşik yapı içinde şekil 53'te görülen kısır döngü ortaya çıkar. Şöyle ki belli bir anda ana baba rolü oynamakta olan kişiler karşılarındaki çocukların spontanlıklarını, doğal davranışlarını bastırmaya çalışırlar. Spontanlığın yanı sıra kişilerin kendi düşüncelerini sergileme, gerçeği kendi başlarına test etme, dolayısıyla da bireyselleşme ve yetişkin olma eğilimleri de bastırılır. Bireyselleşmesi bastırılan kişi, yaşamını sürdürebilmek için gerekli bilgiyi ve desteği karşısında ana baba rolü oynamakta olan diğer insanlardan elde etmek zorundadır. Bu durum ise kişileri birbirlerine bağımlı kılar. Bağımlı ilişki ortamında kendisini güvende hisseden kişi, bu güveni kaybetmemek için mevcut hiyerarşiyi bozmaktan kaçınır. Hiyerarşiyi bozmamak için de öncelikle kendi özgün düşüncelerini ortaya koymaya karşı direnç geliştirir. Bu tavır giderek özgün düşünce üretme becerisini de köreltebilir. Yani kişi bir anlamda bireyselleşmeye, kendi aklını sergilemeye karşı bir korku geliştirir. Bu korku topluluk içindeki mevcut bağlılığı pekiştirir. Kişiler bireysel akıllarını ve bireyselliklerini dışladıkça aralarındaki hiyerarşiyi ve bağlılığı güçlendirmiş olurlar. Şekil 53. Ana babalar ve çocuklar arasındaki hiyerarşik ilişki, bireyselliğin bastırılması, bilgi ve destek kaynağı ana baba, bağımlı ilişki, güvenli ortam, akıl korkusu, bireyselliğin reddedilmesi. Çocuk ana babalar toplumundaki kişiler yukarıda dile getirilen kısır döngüyü ayakta tutmak isterler. Bu yüzden de bireyselleşmiş kişilerden oluşan yetişkinler toplumunu bir tehdit, bir kötü örnek olarak algılarlar. Çocuk ana babalar toplumundaki kişiler için bireyselleşmiş yetişkin olmanın en kötü yanı toplum içinde yalnız kalmaktır. Bu bakış açısına göre bağımlı ilişki insanı yalnız kalmaktan korur. Bireyselleşme ise yalnızlığa yol açar. Çocuk ana babalar bu görüşlerini, sezgilerini desteklemek için bir takım hikayeler üretirler ya da bazı gerçek olayları seçici algılama yoluyla abartırlar. Çocukluğumdan beri duymakta olduğum bu tür hikayelerden birisini aktarmak istiyorum. Evinden uzaktaki bir Avrupalı ailesine geleceği günü telgrafla bildirir. Ancak bildirdiğinden bir gün önce gelir. Aile geleni sevinçle karşılar fakat sen bize bugün geleceğini söylememiştin. Biz de kendimize göre yemek hazırladık. Sen bugün dışarıda yiyeceksin der. Yiyeceğini onunla paylaşmaz. Böyle bir olay yaşanmış olsun ya da olmasın, çevremdeki büyükler bu hikayeyi keyifle ve ibret alınacak bir olay diye anlatırlardı. Sanırım insanlarımızın bu hikayeden, sezgiyle çıkardıkları kıssadan hisse şuydu. Batılılar gibi bireyselleşmek insanı bencilliğe ve yalnızlığa iter. Böylece yalnız kalma korkusu yüzünden bireyselliğe iten insanlarımız, bağımlı ilişkiyi sürdürebilmek için akıl korkusunu tercih ediyorlardı. Çocuk ana babalar, yetişkin toplumundaki insanların fazla bireyselleştiklerini, bu yüzden de yalnızlık içinde acı çektiklerini iddia ederler. Gerçekten de fazlaca bireyselleşmiş, ana baba ve çocuk yanları körelmiş, kupkuru yetişkin haline gelmiş bazı kişiler için bu iddia geçerli olabilir. Fakat bireyselleşmenin her zaman korkunç sonuçlar doğurduğu ve batılıların bu yüzden mutsuz oldukları düşüncesi yanlış ve abartılmış bir genelleme olsa gerek. Her şeyden önce kendi akıllarına güvenen bireyselleşmiş kişilerin mutlaka yalnızlık çekecekleri düşüncesi doğru değildir. Bunun yanı sıra bağımlı ilişkilerin hüküm sürdüğü çocuk ana babalar toplumunda insanların hiç yalnızlık çekmedikleri de söylenemez. Çocuk ana babalar toplumunda belki fiziksel anlamda yalnızlık yoktur. Fakat psikolojik yalnızlık görülebilir. İnsanlarımız izlediğim röportajlarda ve açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bazen kalabalık içinde, düğünde, dernekte kendimi yalnız hissederim diyerek bu gerçeği dile getirmektedirler. Çocuk ana baba davranışlı kişi olmanın tek alternatifi yetişkin davranışlı kişi olmak değildir. Kitabın 5. bölümünde çocuk ana baba olmak ne demek başlığı altında da dile getirildiği üzere bu iki grup insanın yanı sıra bir de üç kişisel rolünü dengeli şekilde kullanabilen empatik davranışlı kişiler vardır. Empatik davranışlı kişiler ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini kaynaştırarak yetişkinin koordinatörlüğü altında yerine ve zamanına göre kullanma becerisine sahiptirler. Bu kişiler hem kendi akıllarını sergilemekten çekinmeyen bireyselleşmiş kişilerdir, hem de kendilerini toplumdan soyutlamazlar. Bencil, asosyal oldukları gerekçesiyle bireyselleşmiş kişilere karşı olan toplumumuzun empatik davranışlı kişileri olumlu gözle bakacağı kanısındayım. İnsanlarımızın empatik davranışlı kişilere saygı duyduklarını, fakat onlara benzemek konusunda çekingen davrandıklarını yukarıda Nasrettin Hoca başlığı altında dile getirmiştim. Bizler için çocuk ana baba yanımıza yetişkin özellikleri ekleyerek empatik davranışlı kişiler olmak çok zor olmasa gerek. Kitabın son bölümünde nasıl empatik davranabileceğimiz konusunda birkaç örnek vermek istiyorum.
Ayrım sonu.